الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz kısas konusunda olacaktır. Kasten öldürülmüş olan bir kişinin öldürülenin yakınları tarafından açılan bir dava sonucu öldürülmesi. Kısas. Bunu hep duyarsınız, kısasa kısas diye. Allah-u Teala Bakara suresinin 178. ayetinde şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu kütübe aleykumul kısasu fil katle. Müminler, adam öldürmelerde size kısas farz kılındı. Adam öldürmelerde size kısas farz kılındı. El hurru bil hurri, hüre karşılık hür. Vel abdu bil abdi, köleye karşı köle, yani esire karşı esir. Yani hür hürü öldürürse, köle köleyi öldürürse. Vel unsa bil unsa, kadın kadını öldürürse, yaptığına karşılık olarak öldürülür kısasla. Femen ufiye lehu min ahihi şey'un, kimin lehine kardeşi tarafından herhangi bir şey bağışlanırsa, fettiba'un bil ma'ruf, güzellikle onun uygulanması gerekir, onun peşine düşülmesi gerekir. وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ, ve ona güzellikle ödeme yapmak gerekir. ذَٰلِكَ تَخْف۪يفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ, bu sizin Rabbiniz tarafından yapılan bir hafifletmedir. Rabbinizin bir ikramıdır. فَمَنْ اِعْتَدَى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَل۪يمٌ, bundan sonra kim düşmanlığa devam ederse ona acıklı bir azap verilir. Onun payına düşen acıklı bir azaptır. Şimdi ikinci ayeti de okuyalım. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاسِ حَيَاتٌ يَا اُلِي الْاَلْبَابِ. Ey dik duruşlu, İçi temiz olan insanlar, kısasta sizin için hayat vardır. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, belki böylece korunursunuz. Canınızı korursunuz. Tekrar ayetin başına dönelim. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَ. Müminler, adam öldürmelerde size kısas farz kılındı. El hurru bil hurri, hüre karşılık hür. Vel abdu bil abdi, köleye karşılık köle. Vel unsa bil unsa, kadına karşılık kadın. Şimdi biliyorsunuz, her derste tekrarladığımız bir Kur'an prensibi var. Allah-u Teala bir ayeti mutlaka bir başka ayette açıklar. Eğer o açıklamayı görmezsek, el hurru bil hurri, hüre karşılık hür, köleye karşılık köle, kadına karşılık kadın ayetinden birinci cümlenin erkeklerle ilgili olduğu sonucuna varırız. Bir erkek bir başka erkeği öldürürse, bir hür erkeği öldürürse kısas edilir. Bir esir bir başka esiri öldürürse kısas edilir. Bir kadın bir başka kadını öldürürse kısas edilir. Bir erkek bir kadını öldürürse kısas edilmez. Bunu anlarız değil mi? Ya da bir erkek ister erkek olsun ister kadın olsun köleyi öldürürse kısas edilmez. Ya da bir köle efendisini öldürürse kısas edilmez. Bunu anlarız. Fakat o Kur'an-ı Kerim'in o metodu son derece hayati önem taşıyor. Şu size söylediğim fıkıhta ciddi bir kafa karışıklığıdır. Şu söylediklerimi söyleyenler vardır fakihler arasında. İşin içinden çıkamadıkları için. Her defasında size tekrar ediyorum maalesef Kur'an'ın Kur'an'ın açıklanması olmazsa olmaz şart olduğu halde bunu biz mevcut kitaplarımızda göremiyoruz. Ne tefsirlerde var, ne fıkıhta var, ne kelamda var, ne de herhangi bir adına İslami dediğimiz bir ilim dalında var. Öyle olduğu için de her şey birbirine karışıyor. İslam'ın bütün güzelliği kayboluyor. Şimdi burada bu ayeti kerimeyi açıklayan ikinci bir ayet mutlaka olmalı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bir methani yani ikişerliler prensibi vardır. Hiçbir ayet tek değildir. Mutlaka onu açıklayan ikinci bir ayet vardır. O ikinci ayeti bulduğunuz zaman tam olarak açıklamaya ulaşırsınız ve bütün dedikodular kesilir. Şimdi bunun ikinci ayetini açıyoruz. İsra suresinin 33. ayeti, 17. sure 33. ayet. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. 284. sayfa وَلَا تَقْتُرُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ Allah'ın dokunulmaz kıldığı canı haklı bir sebep olmadan öldürmeyiniz. وَلَا تَقْتُرُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ Allah'ın dokunulmaz bir kıldığı canı haklı bir sebep. Buradaki elif lamlı hak Allah'ın haklı gördüğü bir sebep olacak. Bizim haklı gördüğümüz değil. Haklılığı Kur'an-ı Kerim'de yazılı bir sebep olacak. O olmadan cana kıymayın diyor. Allah'ın dokunulmaz kıldığı bir cana kıymayın. Şimdi can dediğiniz zaman hür, köle, kadın, erkek ayrımı olur mu? Olmaz. Burada nefs kelimesi geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de nefs insanın bu vücudu için kullanılır. Çok sayıda ayet-i kerimede geçer. O insanın Müslüman mı, kafir mi, erkek mi, kadın mı, köle mi, hür mü olduğu hiç önemli değildir. O zaman şimdi burada ne oldu? Allah'ın haklı kıldığı bir sebep dışında hiçbir sebeple bir nefsi öldürmeyin. O zaman hüre hür. Allah-u Teala hür bir insanın öldürülmesini nasıl haklı kılmış? İşte burada okuduk. Bir başka insanı öldürürse. Bir de fesat konusu var. Onu inşallah daha sonraki dersimizde haftaya Allah nasip ederse onu işlemeye çalışacağız. Bugün ona girmeyeceğim. Ona girersek konumuz tamamen dağılır. Peki köle biliyorsunuz köleliği Kur'an-ı Kerim kaldırmıştır. Oradaki köle kelimesinin anlamı esirdir. Esirler yani savaşla ancak elde edilebilir. Onun kuralı da Kur'an-ı Kerim'de konmuştur. O da 47. surenin 4. ayetinde Allah-u Teala diyor ki 506. sayfa فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّكَابِ Kafirlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. savaş meydanında karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Hatta اِذَا اَثْخَنْتُمُوهُمْ onlar üzerinde tam hakimiyetinizi kuruncaya kadar. فَشُدُّ الْوَثَاقِ ondan sonra bağı sıkı tutun, yani esir alın. Esir aldıktan sonra yapılacak nedir? فَاِمَّا مَنَّنْ بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً artık bundan sonra yapacağınız iki şey vardır. Ya karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakırsınız. Esirlerin öldürülmesi var mı? Savaş sırasında başka. Esirlerin öldürülmesi var mı burada? Esirler için iki tane seçenek verilmiş. Ya karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakacaksınız. Ne öldürülmesi söz konusu, ne köleleştirilmesi söz konusudur. İkisi de yok. Peki, esir öldürülmezse, o zaman esir, Allah tarafından korunmuş, can dokunulmazlığı olan, kendisine can dokunulmazlığı tanınmış bir nefis oluyor mu? Esir edildikten sonra. Can dokunulmazlığı var mı? Çünkü ya karşılıklı ya karşılıksız, mutlaka serbest bırakacaksınız. Yani ya fidye alırsınız ya da almazsınız ama serbest bırakacaksınız. Üçüncü bir seçenek yok. Öyleyse وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ayetinin kapsamına esirin de öldürülmemesi girer mi? Girer. Şimdi kadın ve erkek neden ayırt ediliyor? Şimdi çeşitli toplumlarda kadına ve erkeğe bir takım farklı yaklaşımlar var. Çeşitli değerlendirmeler var, çeşitli psikolojik yaklaşımlar var. Cenab-ı Hak bunları orada ayrı ayrı belirtmiş. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın. Ama kendi prensibi gereği ikinci ayette bunların hepsini tek bir kelimede birleştirmiş. Hangisi o? Nefis kelimesi. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهِ Allah'ın dokunulmaz kıldığı canı öldürmeyin. Haklı sebep olursa başka. Peki, buradaki nefs kelimesine din faktörü giriyor mu? Yani bir Müslümanın kafir karşılığında öldürülüp öldürülmemesi meselesi. Din faktörü yok. Peki Kur'an-ı Kerim'de hani Allah-u Teala'nın dokunulmaz kıldığı canlar içerisinde kafirlerin canı da var mı? Allah kafirleri dokunulmaz kılmış mı, kılmamış mı? Onu Allah-u Teala'nın ayetinden görelim. Şimdi yine Bakara suresinin bakayım 190 galiba, evet 190. وَقَاتِلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ kaç? Bakara 20'si. Ha, bir sayfa çeviriyoruz. Bir yaprak çeviriyoruz orada. Diyor ki Allah-u Teala وَقَاتِلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın. Katile bir karşılıklı vuruşmak, birbirini öldürmektir. Yani savaş meydanında öldürmeye müsaade etti ya Allah-u Teala. O da herkese değil. Bizimle savaşanlara. Ve katilu fi sebilillahi lezine yukatilunekum sizinle savaşanlarla Allah yolunda savaşın. Ondan sonra ne diyor? Ve la ta'tedu sınırı aşmayın. Demek ki savaş dışında gidip de adamı öldürmeyeceksiniz. İnne Allah la yuhibbul mu'tedin. Allah sınırları aşanları sevmez. Ve yine sık sık okuduğumuz Mümtehine suresinin 8 ve 9. ayetlerinde de Kur'an-ı Kerim'in 60. suresi (549. sayfada) diyor ki Allah-u Teala لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذ۪ينَ لَمْ يُكَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ din konusunda sizinle savaşmayan, bakın savaşan da savaşın dedi değil mi? Burada da tam onu tersinden ifade ediyor Allah-u Teala. Din konusunda yani inancınızdan dolayı sizinle savaşmayan وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ülkenizden çıkarmayan kimselere en teberruhum iyilik yapmanızı Allah yasaklamaz ve tuksitu ileyhim onların haklarını vermenizi yasaklamaz. İnnallahu yuhibbul muksitin yasaklamak bir kenara dursun Allah o hakla herkesin hak sahibinin hakkını verenleri sever. İnnemâ yenhâkumullah Allah'ın koyduğu yasak sadece şudur size koyduğu yasak. Anillezîne kâtelûkum fiddîn din konusunda sizinle savaşanlara karşıdır. O sizi öldürecekse siz de onu öldüreceksiniz. Çünkü Allah-u Teala bir mümaselet koymuştur. Ve cezâ-u seyyiyetin seyyiyetun mislühâ. Yapılan bir kötülüğün karşılığı cezası onun dengi bir kötülüktür. Evet. Ve ahrecûkum min diyârikum sizi ülkenizden çıkaranlara karşı iki ve zâharu alâ ihrâcikum sizin çıkarılmanıza destek verenlere karşı. Bunlara karşı en tevellevhum onları dost edinmenizi, veli edinmenizi, yönetici edinmenizi yasaklar. Üç tane kırmızı çizgi sizi öldürmeye kalkıyor inancınızdan dolayı, sürgün ediyor ve size karşı yapılan bu işlemlere destek veriyor. Şimdi bunlar bu üç kırmızı çizginin dışına çıkıldığı zaman kafirlerin can güvenliğini Cenab-ı Hak tanımış mı? Tanımış. Öyleyse وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهِ yani İsra suresinin 33. ayetindeki hüküm Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana kıymayın. Kapsamın içerisine esirler giriyor mu? Giriyor. Kafirler giriyor mu? Müslümanlar giriyor mu? O zaman burada hiç herhangi bir ayrım olmuyor. Öbür tarafta detay vermiş. Detay vermesinin sebebi insanların bu meseleyi çok iyi anlamaları, kendi kafalarına göre sınıflandırma yapmamalarıdır. Evet orada hür hür, köleye köle, kadına kadın demiş ama siz bunu birer kategori olarak düşünmeyin diye. Çünkü diyor ki Cenab-ı Hak Hud suresinin ilk ayetlerinde Estağfirullah elf la amra kitabun uhkimet ayatuhu ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَك۪يمٍ خَب۪يرٍ bu bir kitaptır ki ayetleri hüküm ifade eder şekilde ortaya konmuş, sonra hakim ve habir tarafından açıklanmıştır. Yani Allah kendisi bir yerde bir ayeti kısaca özlü olarak ifade etmiş, sonra bir başka yerde açıklamıştır. O ikisini birlikte almazsanız olmaz. Peki böyle olmasının sebebi nedir? اَلَّا تَعَبُدُوا اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diyedir. Açıklamayı siz yaparsanız sistemi tamamen bozarsınız. O zaman dersiniz ki bazı işte kitaplarda bulursunuz. Bir erkek bir kadını öldürdüğü zaman ona karşılık öldürülmez dersiniz. Ondan sonra bir hür köleyi öldürdüğü zaman ona karşılık öldürülmez dersiniz. Bir Müslüman bir kafir öldürdüğü zaman ona karşılık öldürülmez dersiniz. Kur'an-ı Kerim'in sistemini tarumar edersiniz. Din hürriyeti diye bir şey kalmaz. Din hürriyetinin olmadığı yerlerde de insanlığın münafık olmasını engelleyemezsiniz. Ve sistem tümüyle çöker. Sistem tümüyle çöker. Bu sebeple muhterem arkadaşlar Allah razı olsun hepinizden yani son zamanlarda gördüğümüz ve duyduğumuz şeyler bizi gerçekten son derece mutlu ediyor. Artık bu işleri iyice anlayan ve kavrayan sizler ve Anadolu'nun çeşitli yerlerinde, sadece Anadolu değil Avrupa'da her yerde bu işi çok iyi kavrayan Asya'da güney bölgelerde yani dünyanın güney yarım küresinde her tarafta şu dersleri sıkı sıkıya takip eden çok sayıda insan var. Şimdi bunları takip ederken bakıyorlar ki burada bu insanlar kendi görüşlerini anlatmıyor. Açıyor kendi elindeki Kur'an-ı Kerim'i bakıyor, ha doğru. Hani şimdi deseniz ki falanca kütüphanedeki şu kitapta şöyle yazıyor derseniz hiç kimsenin ona ulaşma imkanı olmaz. Çok az bir iki kişi ulaşır. Ama Burada öyle değil. Burada herkes hemen elinin altında Kur'an-ı Kerim'i açıp bakıyor. Ha, bunlar tamam doğru söylemiş. Sonra mantığına da son derece uyuyor. Dolayısıyla kendisine mal ediyor. Hiç kimsenin ihtiyacı olmuyor. İşte bu Süleymaniye Vakfı'nın çalışmasıdır desin. Hiç gerek yok. Ya da Abdülaziz Hoca'dan bahsetmesine hiç gerek yok. Çünkü o sadece bir teşrifatçı gibi, buyurun şuradan gelin, şu tarafa bakın. İşte şurayı görüyorsunuz demek gibi ya da bir turist rehberi gibi bir şey, o kadar. Bu güzellikleri Cenab-ı Hak ortaya koymuş. İşte Kur'an-ı Kerim'in bu güzelliklerini insanlara anlatabilirsek, bozulan dengeler çok kısa sürede düzelir. Şimdi bazıları şunu söylüyor. Yani şimdi bu kadar zaman o alimler bilmedi de siz mi bildiniz? Ya kardeşim biz biliyoruz diye bir şey söylemiyoruz. Şimdi Allah'ın ayetleri. O zaman da vardı, şimdi de var. Buyurun. Aksi bir şey varsa. İş böyle olduğu için hamdolsun ciddi manada şey var. Yöneliş var Kur'an-ı Kerim'e. İnşallah bu böyle devam eder. Şimdi tekrar ilk ayetimize gelelim. Burada neyi anladık? Bakara suresinin 178. ayeti 26. sayfa. Demek ki bu ayette hüre hür, köleye köle, kadına kadın meselesi sadece zihinleri bir hususta hazırlamak içindir. Ama asıl hükmü veren İsra suresinin 33. ayetidir. Çünkü orada Allahü Teala diyor ki وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ. Allahü Teala'nın dokunulmaz kıldığı canı haklı bir sebep olmadan öldürmeyin. Ondan sonra ne diyor? وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا. Kim haksız yere öldürülürse فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِّيِّ سُلْطَانًا. Öldürenin velisi için bir yetki vermişizdir. Öldürenin velisi, öldürenin en yakını demektir. Yani o veli demek, mesela şimdi şunu alırız, Arapçada şunu şunun yanına getirdiğiniz zaman onu veliyeti denir, yani en yakını. Öldürenin en yakını kimdir? Öldürülenin en yakını kimdir? Mirasçısıdır. Mirasçısıdır. Öldürenin mirasçısına bir yetki vermişizdir diyor. Tamam. Öldürenin mirasçısına yetki ver. Yetki var. O ne yapsın diyor? Fela yusrif fil katl. O adamı öldürmede israf etmesin. Şimdi burada kimin yakını öldürülüyorsa o kişi katili öldürme hakkına sahip. اِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. Çünkü o yardım görmüştür. Şimdi bunun da detaylandırılması lazım. Şimdi ayetleri bir araya getirdiğiniz zaman hikmet dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Yani şimdi işte şöyle bir su alırsınız elinize, bir elinize de bir paket çay alırsınız. Şimdi buna çay otu dersiniz, buna da su dersiniz. İkisini birleştirmedikten sonra çay hiçbir zaman oluşmaz. Hayatta çay içemezsiniz yani. İşte ayetler de öyle. İkisini birlikte eğer okumazsanız hiçbir zaman istediğiniz sonuca, yani hikmet denen doğru hükme ulaşamazsınız. Kur'an-ı Kerim'in hikmeti denen doğru hükme ulaşamazsınız. İşte az önce söylediğim gibi Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhepleri diyor ki hür bir kimse bir köleyi öldürdüğü için kısas edilmez. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'e uyuyor mu? Çünkü hiçbirisi o iki ayeti birlikte almıyor. Halbuki Allah'ın kesin emridir bu. Diyor ki bir Müslüman kafiri öldürdü diye öldürülmez. Uyuyor mu Kur'an-ı Kerim? Şimdi siz böyle yaptığınız zaman insanların önünde Müslümanlığa gelmeye bir engel oluşturuyorsunuz. Adam bakıyor diyor ki ya bu Allah'ın dini olsa böyle olmaz diyor. Hanefi mezhebi öyle demiyor. Diyor ki kafiri de öldürse, köleyi de öldürse ona karşılık kısas edilir. O sadece kendi kölesi olursa diye bir farklı görüş ortaya koymuş. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sizden biriniz kölesini öldürürse onu da öldürürüz diyor. Bak sizden biriniz kölesini öldürürse onu öldürürüz diyor. Ebu Davud hadisi. Peygamberimizin bu dediği iki ayeti birleştirdiğimiz zaman ayetin hükmü değil mi? Şimdi ayetleri birleştiremeyince onu anlayamıyorsunuz. O zaman diyorsunuz ki bak ayet ayırmış. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın. Ama ayet öyle demiyor kardeşim. İşte Kur'an-ı Kerim'de bir mesani yani ikişerliler sistemi var. Siz dünyaya baksanıza bir kadınla bir erkek evlenmese nesil devam ediyor mu? Aile kuruluyor. İşte bu ayetler de aynen onun gibi. Onun için Cenab-ı Hak diyor ki وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلَ اَنْ يُقْضَى اِلَيْكَ وَحْيُهُ. Vahyi tamamlanmadan önce Kur'an'la hüküm verme konusunda acele etme. Ne demek? O küme tamamlansın. Yemek yapacaksan malzeme tamamlansın, ondan sonra yemek yapmaya başla. Malzeme tamamlanmadan olmaz. İşte burada bu dinin mükemmelliği maalesef kaybolmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte bakın ayetler arası ilişkiyi ortaya koyduğunuz zaman bütün hadisler tamı tamına oturuyor. Bakıyorsunuz ki zaten Peygamberimizin söylediği de bundan başka bir şey değil. Şimdi ben burada yani bu konuyu önümüzdeki hafta da inşallah anlatmak istiyorum Allah nasip ederse. İslam, işte Kur'an-ı Kerim'de ceza hukuku prensipleri konusunda size daha önce söylemiştim. Bu Mayıs ayının ortalarında Almanya'da Alman cezacılara bir seminer vermiştim. Bizim internet sitesinde vardır. Arzu eden izleyebilir. Orada şunları söyledim. Yani bizim buralarda ortalığı kıyamet koparan işte kısastır, bilmem zina edene verilendir, el kesmedir falan diye bir şey yapılıyor. Orada onlara dedim ki şu mevcut ceza hukukuyla hiçbir yere gidemezsiniz. Uyguladığınız bu şeyler insan haklarına aykırıdır falan diye anlattım birçok şeyler. Bir tek itiraz çıkmadı. Sadece sorular sordular. Elhamdülillah cevaplarını verdik. Şimdi niye oraya? Çünkü orada dinliyorlar da burada da kimse dinlemiyor. Sizden başka kimse dinlemiyor. İnşallah yani tabii bu vesileyle biraz daha üzerine duracağız kısasın da yeri geldikçe inşallah anlatırız. İslam ceza hukuku öyle bir sistemdir ki onu ama Kur'an-ı Kerim'den olursa bunu bulursunuz. Kur'an ve sünnet bütünlüğüyle şu söylediğimi elde edebilirsiniz. Fıkıh kitaplarından ya da tefsir kitaplarından bunu anlamanıza imkan ve ihtimal yok. Ama Kur'an ve sünnet bütünlüğüne giderseniz bir matematikçi alsın eline tahtada yazsın. Sonuçlarını sağlasın. Tam bir matematiktir ceza hukuk. Ve insanlar bunu akla almıyor. Böyle bir şey olur mu? Allah'ın dini olduğu zaman olur. Öyle mükemmeldir ki mesela şimdi bu adam öldürmedi değil mi? Ama sonucu neyle biter? %90'dan fazlası afla biter. Hatta Peygamberimiz zamanında hep afla bitmiş. Nasıl bitiyor? Okuyayım bakın size ayeti. Yani hızlıca okuyayım, ondan sonra başka bir konuyla alakalı başka bir ayet okuyacağım. Diyor ki ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumul kıssasu fil katla, müminler, adam öldürmelerde size kısas farz kılındı. El hurru bil hurri vel abdu bil abdi vel unsa bil unsa, hüre hür, köleye köle, kadına kadın. Ondan sonra femen ufiye lehu min ahihi şeyun. Burada ahihi dedi, öbür tarafta velid kelimesini kullandı. Kardeşi tarafından herhangi bir şey affedilirse, bu kelime öyle kullanmış ki ahihi kelimesindeki hu zamirini hem katile götürmek mümkün hem maktule. Yani hem öldürene hem öldürülene. Böyle bir kelime kullanarak Allahü Teala o en zor zamanda bile bir kardeşliği hatırlatıyor. Katille mağdurlar arasında bir kardeşliği hatırlatıyor. Eğer herhangi bir şey affedilirse, burada af yetkisini devlet organlarına vermiyor. Bir kere zamanımızda şu o konuyu çok ciddi bir şekilde ele almamız lazım. Şu anda güçlü devlet, itaatkar vatandaş mantığı vardır. Siz her ne kadar hürriyet falan filan deseler de, hürriyet herkesin kendi çizdiği sınıra kadar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in koyduğu sistemde güçlü vatandaş ve ve devlet diye bir şey yok. Yani bugünkü manada bir tüzel kişilik yoktur. Dolayısıyla hiç kimse devlet gücünün arkasına alarak sıradan bir vatandaştan fazla bir yetki kullanamaz. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanındaki anlayıştır. Evet, müthiş bir huzur vardır, güvenlik vardır. Şimdi burada tabii alışmadığınız için biraz ters gelebilir size. Bu anlayışı bütün dünyaya yaymamız lazım ama önce biz meseleyi anlamamız lazım. Yani güçlü vatandaş, işte o zaman güçlü devlet olur. Her bir vatandaş çok güçlü olmalı. Osmanlı'da bu büyük ölçüde vardı. O tarafa girmeyelim. Çünkü bu benim en çok bildiğim konulardandır. Osmanlı 21 sene mahkeme arşivlerini idare ettiğim için oraya bir girdim mi kolay kolay çıkamam, onun için girmek istemiyorum. Ama şunu söyleyeyim. Ben o 21 sene içerisinde iki tane kısas davası gördüm. İstanbul'un fethinden 1924'e kadar bütün İstanbul mahkemelerinin arşivi orada. İki tane kısas davası gördüm. Uygulama kaydını görmedim. Çünkü öyle bir sistem ki insanları suç işlemekten engelliyor. Evet. Şimdi yetkiyi mağdurun, yani suçtan zarar gören tarafın eline veriyor. Ona da diyor ki affedersen diyor iyi olur. فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيهِ شَيْءٌ. Ölenin kardeşi tarafından onun lehine herhangi bir şey affedilirse فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ, marufla bunun arkasına düşmek gerekir. Yani onu bir tazminata dönüştürür. Peki velisi dediğiniz zaman ölenin mirasçısı. Bir tek mirasçısı mı olur ölenin? Genelde birkaç tane mirasçısı olur. Şimdi ayeti okuyalım. Bakın devamını. ذَٰلِكَ تَخْف۪يفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ. Bu sizin Rabbiniz tarafından bir hafifletmedir. Hafifletmenin manası nedir? Biraz sonra onu bir başka ayetle anlamaya çalışacağız. فَمَنْ يَعْتَدَى بَعْدَ ذَٰلِكَ, bundan sonra kim düşmanlık ederse فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيمٌ, onun için acıklı bir azap vardır. Şimdi bunun velisi tarafından herhangi bir şey bağışlanırsa diyor. Herhangi bir şey, miktar önemli değil. Mesela öldürülen kişinin 10 tane mirasçısı olsa, 9 tanesi dese ki bu kişi öldürülsün. Bir tanesi dese ki hayır ben bağışlıyorum. İkna edilse yani para karşılığı şu bu falan. Şimdi bu kişinin 9'da 1'ini sağ bırakıp 9'da 8'ini öldürme imkanı var mı? Onun için tamamı sağ bırakılır. Hemen tazminata dönüşür. 10 tanesinin 10'u da bu kişinin öldürülmesine ittifak etti. Kılıcı onlardan birisinin eline verirler, gel vur. Şimdi adamın bütün zaten düşmanlığı gitmiş. Önünde kişi boynunda eğmiş, kılıcı kaldırdığı zaman onlardan hepsi de orada olur. Bir tanesi dur dur dur dediği zaman adam yapamaz. Yani öyle bir sistem ki bütün psikolojik şartlar var. Yani taraflar tamamen tatmin ediliyor. Dolayısıyla düşmanlık denen bir şey kalmıyor. Biraz sonra tam bir dostluk oluşuyor. Tabi o şeye dönüşüyor, tazminata dönüşüyor. Onun da miktarları zaten belli. Şimdi buradan Maide suresinin 45. ayetine geçiyoruz. 5. sure 45. ayet 114. sayfa. Burada diyor ki Allahü Teala ve ketebna aleyhim fiha. Onlara Tevrat'ta şunu yazdık İsrailoğullarına. Ennen nefse bin nefs. Cana can. Şimdi bize de var mı? Var. Bizde de var. Bizde de var. Ondan sonra vel ayne bil ayn. Göze göz. Bu yok bizde. Vel enfe bil enf. Fıkıh da var. O başka. Onu inşallah haftaya anlatmaya çalışacağım. Vel üzüne bil üzün. Buruna burun. Kulağa kulak. Ve sinne bissin, dişe diş, vel curuh ve yaralar. Bütün onlarda kısas vardır. Ve men tasaddaka bi fe huve kefaretun leh. Kim bunu bağışlarsa onun için kefarettir. Diyet yok. Ya kısas ya bağışlama. Ortası yok. Ve men lem yahkum bima enzelallah fe ulaike humuz zalimun. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse onlar zalimlerdir. Şimdi Tevrat'ta burada belirtilen şekilde ya kısas var ya af var. Ama zalike tahfifun min rabbikum ve rahme ifadesinin işte karşılığı bu. Kısastan diyete geçiş. Maddi tazminatı Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed için koymuştur. Bu siz için bir hafifletmedir. Çünkü yaratılıştan insanların mala karşı bir arzusu vardır. Şimdi o yargı sırasında maktulün, yani öldürülen kişinin yakınlarından biri ya da ikisi diyecek ki ya zaten ölen öldü. Tekrar bir adamın daha öldürülmesine gerek yok. Bir paraya da ihtiyacımız var. Biraz tazminat alalım diyebilir. Şimdi yani bütün psikolojik şartlar ortaya konarak hem problem çözülüyor, hem taraflar arasında düşmanlık ortadan kaldırılıyor, hem de insanlar tatmin ediliyor. İşte bu hafifletme bu. Peki hafifletme olduğu zaman acaba Bakara 178. ayet Maide 45. ayeti neshetti mi etmedi mi? Şimdi Bakara 106. ayeti lütfen açalım. On altıncı sayfa. Şimdi Allahü Teala burada şöyle diyor. مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَتِنَا اُنُنْسِهَا. Biz bir ayeti nesk eder ya da unutturursak. Ki bugün Tevrat ve İncil'de bulunan birçok hüküm Yahudi ve Hristiyanlar tarafından gizlenmiş. Müslümanlara gösterilmiyor. Bu da Maide 15. ayette var. Ona geçmeyelim. İsteyen oraya bakıp görebilir. مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَتِنَا اُنُنْسِهَا. Bir ayeti nesk eder ya da unutturursak نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا. Ya daha hayırlısını ya da dengini getiririz. Ya daha hayırlısıyla neskederiz ya da dengeyle. Şimdi Tevrat'ta bulunan az önce okuduğumuz ayet dengeyle mi neskedilmiş daha hayırlısıyla mı? Daha hayırlısıyla. Daha kötüsüyle nesih yok. Daha hayırlısıyla ve dengeyle. Şimdi Allahü Teala Şura suresinin 13. ayetinde diyor ki: "Estağfirullah. Şer'a lekum mine'd-din ma vassa bihi Nuh." Allah Nuh'a neyi emrettiyse sizin için bu dinin şeriatı yaptı. O zaman Nuh Aleyhisselam'dan beri bütün peygamberlerde bulunan hükümler Kur'an-ı Kerim'de de devam ediyor mu? O devam edenler misliyle mi nesihtir, hayırlısıyla mı? Misliyle. Aynen devam ettiğine göre. O zaman nesih nedir? İstinsah kelimesini duymuşsunuzdur. Yani şuraya bir kitap koyuyorsunuz, bunu buraya koyuyorsunuz, alıyorsunuz kalemi, oraya bakıp yazıyorsunuz. Buna istinsah denir. Nüsha, nüsha diyoruz değil mi? Yani o kitabın bir kopyasına nüsha deniyor. Şimdi siz bir mektup yazdınız birisine. O mektubu şöyle bir temize geçeyim de güzel bir yazıyla yazayım dediğiniz zaman önceki mektubu %100 yeni mektuba geçer misiniz yoksa bazı değişiklikleri yapar mısınız? İşte o bazı değişiklikler size göre daha hayırlısı değil mi? İşte Kur'an-ı Kerim'de önceki kitapların son nüshasıdır. Ama büyük çoğunluğunu aynı yazar. %90'dan fazlası aynıdır değil mi? İşte o sizin yazdığınızda nesh denir. %90'ı aynı olduğu için misliyle nesh etmişsinizdir. %10'u, %5'i daha iyi olduğu için hayırlısıyla nesh etmişsinizdir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim önceki kitapların tamamını nesh etmiştir. Çok büyük bir bölümünü misliyle. Onun için mesela birisi size sorsa Nuh Aleyhisselam zamanında evlenme hükümleri neydi? Açar Kur'an'a bakarsınız. Tevrat'ta neydi? İncil'de neydi? O saklanan hükümler. Açın Kur'an-ı Kerim'e bakın. Aynısıdır. Çünkü hepsi Allahü Teala'nın kitabıdır. Ama bazıları hayırlısıyla neskedilmiştir. İşte bu kısasta olduğu gibi mesela rejim cezası Tevrat ve İncil'de varken Kur'an-ı Kerim'de kaldırıldığı gibi böyle hayırlısıyla neskedilen birkaç mesele vardır. Ama büyük bir bölümü misliyle neskedilmiştir. Bu ayette Tevrat'taki o Kur'an-ı Kerim'in 45. ayetinde haber verilen hususu hayırlısıyla neskhetmiştir. Bu sebeple bazıları şunu söylüyor. Şer'u men kablena şer'un lena. Böyle bir şey olamaz. Öncekilerin şeriatı bizim için şeriat. Hayır. Artık Tevrat'ın, İncil'in işi bitmiştir. Şöyle düşünün. Bir mektubu az önce dediğim gibi şöyle bir mektup yazdınız bir dostunuza elinizde ya da daktilo ile ya da neyse ya şunu bir temize çekeyim dediğiniz zaman bunu mu gönderirsiniz temize çektiğiniz cüzayı mı? Sizin için geçerli olan bunu artık yırtarsınız değil mi? Artık bunun geçerliliği kalmadı. İşte Peygamber Cenab-ı Hakk'ın son nüshası kitabı budur. Tevrat'ın, İncil'in artık geçerliliği kalmamıştır. Mensuhtur. Ya misliyle ya da hayırlısıyla. Ama Kur'an-ı Kerim'deki bu nesih, bu Allahü Teala'nın ortaya koyduğu nesih şeklidir. Maalesef bizim ne usulü fıkıh kitaplarımızda vardır, ne usulü tefsirde vardır. Orada öyle bir nesih tanımı yaparlar ki ne kendilerini tatmin eder ne de bir başkası. Gerçeğe de uymaz. Dolayısıyla önceki kitaplar nesh olunmuştur diyemezler de tahrif olunmuştur derler. Peki güzel de önceki kitapların tahrif edildiğini ifade eden bir tane ayet gösterebiliyor musunuz? Bu defa ne oluyor? Kur'an-ı Kerim'in koyduğu diğer din mensupları ile ilişkilerde orada koparıyorsunuz. Kelime tahrifini diyorsanız o burada da var. Yani anlam kaydırmaları burada da var. Zaten Allahü Teala Yahudileri anlam kaydırmasından dolayı hep ayıplar. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ Kelimeler yerlerine yerleştirdikten sonra başka tarafa kaydırırlar şeklinde ifade eder Allahü Teala. Şimdi sonuç olarak kısas Kur'an-ı Kerim'in esaslı bir hükmüdür. Yani Allahü Teala'nın esaslı bir hükmüdür. Öteden beri var olan bir hükmüdür. Önceki şeriatlerde kısasın tazminata çevrilmesi yokken Allahü Teala bu ümmet için bir hayırlı bir şekilde nesih olmak üzere onu tazminata çevirmiştir. Ondan sonra o dişe diş, göze göz, buruna burun onlar da kaldırılmıştır. Niye? Kütübe aleykumul kısasu fil katla demiştir. Fil katla, yani adam öldürmelerde. Adam öldürmelerde. Öbürlerine öbürleri tazminatla halledilecek şeylerdir. Ve öldürülenin, maktulün yakınlarına da yetkiyi vererek cezayı iyice düşürmüştür. Bugün sizin babanızı öldürseler dava açma hakkınız yoktur. Savcı açacak davayı. Ne oluyor? Güçlü vatandaş. Bakın Kur'an-ı Kerim infaza kadar yetki veriyor kişiye. Burada dava bile açamıyorsunuz. Avrupa'daki konuşmamın sebeplerinden birisi bu. Siz bu ceza hukukuyla hiçbir şey yapamazsınız dedim. Niye orada dedim, siz düzeltin ki biz de düzeltelim. Ben bunu Türkiye'de söylesem kimse şey yapmaz ama buradan gider gitsin oraya. Gerçekten çok enteresandır. Mesela Osmanlı yargı hukuku konusunda doktora yaptık. Ki söylediğim gibi 21 sene o mahkeme arşivinde çalışıyoruz. Kitap basıldı, Kültür Bakanlığı'na gönderdik. Bir yazı geldi, almaya değer bulunmamıştır diye. Hemen arkasından, ki belki 2 dakika sürdü sürmedi, Harvard'dan bir yazı geldi. Amerika'dan. Doktoranızın basıldığını duyduk, şu adresi ödemeli 25 adet lütfen gönderir misiniz? İşte görüyor musunuz? Şimdi bugün bir sürü şeyler oluyor. Biliyorlar ki mesela gidin şeylerde yani batıda bu konularla ilgili olan yerlere gidin görürsünüz. Şeyden İngiltere'nin neyse meşhur bir üniversitesinden birisi gelmişti. Doktor Rhodes ki emekli olmuştu. Rhodes Murphy. Michigan galiba neyse. Dedi ki sizin o doktoranızı biz orada ders kitabı olarak okutuyoruz. Türkiye'de kimsenin haberi bile yok. Ve bu kadar yargı konusunda sıkıntılar oluyor da bir Allah'ın kulu demiyor ki ya peki ne oluyor? Osmanlı'da hiçbir dava 3 günden fazla uzamazdı. Şimdi Oda TV davası bak bugün işte ilk defa adamları mahkemeye çıkarmışlar. Bu ne demek oluyor? Şimdi siz karşı tarafı seversiniz sevmezsiniz o ayrı bir konu. Ama bakın ne olursa olsun muhatabınızı sevip sevmemeniz ayrı bir şeydir. Adalet ayrı bir şeydir. Hiçbir zaman duygularınıza yenilmeyeceksiniz. Bu olmaz. O karşınıza bir insan var. Allah'ın bir kulu var. Ona o Cenab-ı Hakk'a karşı suç işlediyse suçunun cezasını tabii neyse vermeli ama böyle ne oluyor yani yıllarca adam daha mahkemeye bile çıkarılmıyor. Bir tarafta 3 günde bitmeyen dava olmayan bir Osmanlı yargı sistemi var. Ondan yararlanmak isteyen hiç kimse yok. Ya buna ne yapıyordu? Evet, peki. Allah yardımcımız olsun.